küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve program sunucunuz ben Kutluhan Görücü. Ana kumanda masasında ise sesimizi sizlere teknisyen Sefa Akta iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Kutluhan.
Hocam klasik girişi yapmadan yapamıyorum. Yani bu klasik girişi yapacağım illa ki. Önüme kağıt koyuyorlar. Hocam bu şimdi uluslararası gündem yine çok maalesef hızlı ve iddialı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı tarafında böyle Avrupalıların Ukrayna'ya destek açıklaması, asker göndermeme.
Doğru.
Hazırda böyle bahar ayları da gelmeye başlıyor. Siz savaşta nasıl bir istikamet görüyorsunuz? Öncelikle size sorayım.
Tabii şimdi Rus-Ukrayna savaşının jeopolitik dengeler bağlamında çok büyük olası etkileri var. Bu da Avrupa'yı ciddi anlamda endişelendiriyor ve savaşın gidişatı son birkaç aydır baktığımızda Rusya'nın lehine değişmeye başladı. Aslında savaşın ilk döneminde malum burada çok konuştuk. Ruslar bir yıldırım harekatıyla Kiev'de iktidarı değiştirebileceklerini düşünüyorlardı. Büyük bir işgale de yeteri kadar hazırlanmamışlardı. Ama ciddi bir direniş gerçekleşmesi, Ukrayna ordusunun dağılmaması, yine halktaki o milliyetçi duygular Rus işgalini başarısızlığa uğrattı. Ve Rusların çok başı bozuk, disiplinsiz şekilde gerekli komuta kontrol yine askeri donanım açısından yetersizlikleri olduğu görüldü ve savaşın ilk döneminde ağır yenilgiler aldılar ve birçok yerden işte Kiev, Sumi, Harkov, ardından Herson gibi bölgelerden savaşın gidişatında çekilmek durumunda kaldılar. Tabi Batı bloku da ciddi bir bütünlük birliktelik oluşturdu ve çok yoğun şekilde maddi manevi Ukrayna'yı Rusya'ya karşı destekledi. Rusya'ya çok büyük yaptırımlar ilan edildi. Askeri donanım açısından yine finansal açıdan Ukrayna desteklendi. Siyaseten zaten tüm Batı birlikte neredeyse istisnasız Kiev yönetiminin yanında yer aldı ve bunlar Rusya'yı geriye doğru püskürtmeye başladı. Ama Rusya tabii dirençli bir toplum, derinlikli bir ülke. Zaten geçmişteki tarihsel deneyimlerde de baktığımızda işte Napolyon işgalinden Hitler'in işgaline kadar o geniş Rus topraklarının derinliği hep avantaja çevrilmiş ve savaştan bir şekilde Ruslar çıkmayı başarmıştı. Şimdi benzer bir durum oluşmaya başladı. Ruslar önce seferberlik ilan ettiler. Baktılar savaşın gidişatı kendi aleyhlerine şekilleniyor. Ardından bir nevi savaş ekonomisine geçtiler ve savunma sanayilerini güçlendirdiler. Rus ordusu yeniden toparlandı. Komuta kontrol yapısı güçlendirildi. Ve Rus sanayisi çok yoğun şekilde üretim yapmaya başladı. Yine Çin, Kuzey Kore ve İran'dan da askeri donanım açısından destek almaya başladılar. Tüm bunlar bir araya gelmeye başladığında savaşın gidişatı kısmen de olsa Rusların lehine değişmeye başladı. Yine Batı'da tereddütler oluşmaya başladı. İşte Amerikan Kongresi Amerika'nın Ukrayna'ya yapacağı yardımları bloklamaya başladı. Avrupa'da aykırı sesler ortaya çıktı. Derken askeri donanım açısından da Ukrayna'nın ihtiyacı olan sistemlerin iletilmesinde bir yavaşlama söz konusu oldu. Her ne kadar yardımlar devam etse de sofistike silah sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya verilmiş olsa da yine de Rusya'nın hem insan sayısı cephe hattındaki hem de askeri donanım ve seri üretimi karşısında Ukrayna'nın zorlanmaya başladığını gördük. En son Avdiivka ismindeydi sanırım. Stratejik bir bölgeyi doğuda kaybettiler ve Rusların belirli bölgelerde artık cephe hattlarında avantajı ele geçirmeye başladığı görülüyor. Ama tabii Ruslar kayıp vermeye de devam ediyorlar.
Hocam yani hatta şimdi önümde bir haber var.
Evet.
Ukrayna ordusu bir tane daha Su-34 düşürmüş. 4 saat içerisinde 2 uçak deniyor.
Ya bu tabii şöyle, savaşta propaganda da var. Bu rakamların çoğu doğru olmuyor. Geçen günlerde de 3 günde 6 tane Rus uçağını düşürdüklerini söylemişlerdi. Ama belli sayıda Rus uçağı gerçekten düşürülüyor. Bunların bazıları görsel bir şekilde konfirme de ediliyor. Şimdi bunun sebebi ne? Özellikle batılı ülkeler çok sayıda hava savunma sistemi verdiler Ukrayna'ya. Bunlar katmanlı bir hava savunma sistemi oluşturulmasını beraberinde getirdi. İşte o düşük irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa silah sistemleri. Dolayısıyla Ruslara belli bir çerçevede kayıp verdiriyor. Ruslar savaşın başından beri hiçbir zaman Ukrayna'daki aslında hava sahasındaki üstünlüğü ele geçiremediler. Bu Rus hava kuvvetleri açısından ciddi bir zafiyet anlamına geliyor ve gerekli hava savunma sistemlerinden sonra da belli bir denge orada Ukrayna lehine oluşur. Ruslar işte bunu güdümlü füzeler ve dronlarla genelde aşmaya çalışıyor. Zaman zaman Bu anlamda hem kendi ürettikleri hem İran'dan temin ettikleri silah sistemleriyle Ukrayna'ya ağır kayıplar verdiriyorlar. Ama Ukrayna'nın da hem Karadeniz'de Rus savaş gemilerine yönelik işte SIDA saldırıları, keza drone sistemlerini kullanmaları ve keza yine balistik füzelerle ve diğer güdümlü füzelerle Rus topraklarını ve işgal altındaki bölgeleri vurmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla hani her şey Rusya lehine bitmiş değil. Hala Ukrayna ordusu ciddi anlamda direniyor. Belli bir askeri gücü var. Moral motivasyonunu korumaya devam ediyor. Ama ölçeklere baktığımız zaman gidişatın Rusya'nın lehine olmaya başladığını görüyoruz. Yani bir defa sahada savaştıracak insan sayısı olarak Ruslar çok daha avantajlı. Ukrayna insan kaynaklarını tüketiyor. Bu bir. İki, Rusya'nın enerji kaynaklarına ve doğal kaynaklarına olan erişimi artı savunma sanayisinin ölçeği Ukrayna'dan çok daha fazla. Ukrayna hep dışarıya bağımlı savaşı devam ettirebilmek için ve Avrupa'da ve keza Amerika'da takılmalar olunca bir anda savaşın gidişatı Ukrayna'nın aleyhine şekillenebiliyor. İşte bu bağlamda Macron Avrupa'da bir toplantı Fransa'da Paris'te gerçekleştirdi. Avrupa'daki 20 tane ülkeyi bir araya getirdi ve ne olursa olsun Putin'in Ukrayna'da kazanmasına izin vermemeliyiz dedi. Böyle bir çağrıda bulundu. Bu Fransa adına enteresan çünkü savaşın ilk başlarında aslında Fransa Ukrayna'yı çok fazla destekleyen ülkeler kategorisinde yer almıyordu. Daha
Ruslara Ruslarla daha
dengeli yani. Bir şey oluşturuyordu. Ama artık gelinen noktada çok daha sert şekilde Ukrayna'nın yanında yer alması Avrupa'nın gerektiğini, hatta Amerika'dan bağımsız bunu yapması gerektiğini söylüyor. Bunun bir fırsat olduğunu aynı zamanda Avrupa'daki savunma sanayinin güçlendirilmesi için de kullanmak gerektiğini söyledi. Şimdi 20 civarında ülke katılmış. Slovakya gibi ülkeler tabii burada karşı çıkıyorlar birlikte davranılması ve Ukrayna'ya yardım edilmesi konusunda. Hatta galiba Dışişleri Bakanları bir açıklama yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinin doğrudan Ukrayna'ya asker gönderilmesini savunduğunu söyledi. Bazıları tereddütlü, bazıları ise Slovakya gibi tamamen karşıyız dedi.
Çekya mesela asker gönderilmesine karşı
evet.
olduğunu açıklamış.
Yani bazı ülkeler karşı, bazı ülkeler tereddütlü, bazıları destekliyor. Bu düşük bir ihtimal gibi geliyor bana açıkçası. Ne NATO'nun ne de Avrupa Birliği, Avrupa İnisiyatifi'nin asker göndermesi doğrudan mümkün olmaz. Belki eğitmenler gönderip Ukrayna ordusunu eğitebilirler. Ki halihazırda bu tarz personel var zaten. Yine paralı askerlerin bölgeye gönderilmesi söz konusu olabilir. Savaşın başında hatırlarsan çok sayıda yabancı paralı asker vardı. Sonra onların sayısı azaldı. Yeniden eğer cephe hatlarında insan kaynağı sıkıntısı çekiyorsa Ukrayna ordusu dünyadan çok sayıda paralı asker bölgeye Batı bloku finanse ederek gönderebilir. Tabii Amerikan Kongresi'nin Ukrayna'ya yapılan yardımları bloklaması çok temel meselelerden bir tanesi. Amerika'nın da bu konuda Beyaz Saray'ın kongreyi aşması gerekiyor. Orada da kendi içlerinde yaşanan tartışmaların etkisi var. Olası Trump'ın tabii iktidara gelecek olması. Amerika'da şu anda ön seçimlerde Cumhuriyetçiler içerisinde tamamen önde gidiyor ve artık neredeyse Cumhuriyetçilerin adayı haline geldi. Biden'a karşı da anketlerde önde gözüken bir durumda. Trump'ın Rusya'ya karşı, savaşa karşı yaklaşımları çok farklı. Bu tabii Avrupa için ciddi endişe verici ve genel anlamda Rusya'nın bir savaş ekonomisi içerisinde olduğunu, artık seferberlik durumunda olduğuna yönelik bir kanaat, anlayış söz konusu. Dolayısıyla eğer Ukrayna cephe hatlarında Ruslar iyice ilerleyip Ukrayna'da kontrol sağlarlarsa ardından kıta Avrupası özellikle çok büyük tehdit altında kalacak. Bunu da gördükleri için şu anda işte ortak hava savunma sistemi geliştirmemesi, Almanların böyle bir inisiyatifi var. Şimdi Fransızlar ortak savunma sanayinin çok güçlendirilmesi gerektiğine yönelik yaklaşımdalar ve ne pahasına olursa olsun Ukrayna'nın desteklenmesi askeri açıdan, finansal açıdan, hatta insan kaynakları açısından ve savaşın burada Rusların lehine gelişmemesini sağlamaya çalışıyorlar.
Hocam bir taraftan böyle ama diğer taraftan da özellikle savaşın başından beri Ukrayna'ya yönelik yardımlara ve Avrupa'nın özellikle siyasi ve söylemsel bazı sunumuna baktığımız zaman hala böyle bir denge arayışı, bir ateşkes arayış içerisinde oldukları da görülüyor. Ama Rusya'nın anladığım kadarıyla tam anlamıyla bir savaş ekonomisine geçmesi ve Ukrayna'ya karşı yani Putin'in artık kesin bir zafer hedefliyor olması. Çünkü biliyorsunuz bu Wagner meselesiyle de bir iktidar evet. sarsıntısı yaşadı. Aslında içeride işte Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı planların tutmaması, Şoygu'nun oradaki iktidarının sorgulanması ve aynı zamanda bu tabii Putin karizmasına da bir yüksekte burada. Özellikle bu Wagner'in bir
isyan girişimi.
Neredeyse bir isyan girişimi olarak nitelendirebiliriz. Şimdi bir muhalif lider Navalny hapishanede öldürüldü artık evet. düşünülüyor veya öldü artık. Bu tabii oldukça tartışma konusu. Diğer taraftan Wagner'in liderinin o isyancı lideri.
Evet, uçağının düşürülerek öldürülmesi.
Uçak düşürüldü. İki böyle bir Rusya içerisinde de yeniden bir iktidarı merkezde toplama var. Ben şu bakımdan hocam aslında Rusya'nın içerisinde bulunduğu savaş durumunu belki de Putin şöyle düşünüyor olabilir. Savaşın devam etmesi ve Ukrayna'ya yönelik bizim baskı sürecimiz devlet içerisindeki o bürokrasideki yolsuzluğu azaltıp en azından daha da böyle sert disiplinli bir askeriye kazanmaya evet. neden olabilir.
Yani savaşı çünkü, fırsata çevirmeye mi çalışıyor diyorsun?
Yani öyle bir ihtimal de var bence. Sonuçta elbette Ukrayna'ya tarihsel olarak perspektif olarak zaten Rusya'nın bakışı Ukrayna topraklarını zaten kendi toprakları olarak görüyor.
Zaten, evet.
Sovyetler Birliği'nde ayrıldığında burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorlar. Mesela Çeçenistan'la yaptıkları gibi bir aslında Ukrayna perspektifleri var. Ama onun dışında bence Rusya şöyle de bir şeyi hesaplıyor olabilir. Zaten ülkede çok ciddi bir yolsuzluk iktidarı oluşmuş. 20 yıllık bir 20 yılı aşan bir Putin iktidarında oradaki bürokrasi inanılmaz bir seviyeye gelmiş ki bunu işte şeyde gördük. Savunma Bakanlığı'nın yaptığı ihalelerde boşlukların çıkması, askeri ekipmanların
doğru.
eksik olması. Ya zaten Ukrayna belki de ilk etapta üstünlük sağlayamamasının en büyük sebeplerinden birisi de o Rus bürokrasi içerisinde olan büyük yolsuzluklardı. Bence Putin bu savaşı en azından bir disipline çevirmeye çalışıyor olabilir. Mesela bizi ilk hatırlayın hocam. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda başladığımız zaman ordunun içinde bulunduğu işte o nasıl diyelim bir atalet hali yani sonuçta ordu savaşmadığı sürece bir atalet haline bürünebiliyor. İşte bizim tanklarımızın mesela zırh sorunu vardı. Mesela sahada birçok şeyi test ettik ki biz aktif olarak terör örgütü PKK ile mücadele ediyor olmamıza rağmen hala da cephe savaşına geçtiğimiz zaman birçok eksiğimiz olduğunu gördük. Keza Rusya da öyle mesela. Rusya Suriye'de inanılmaz bir hava üstünlüğü kurdu. İşte Libya'da bazı işte özel askeri birlikleriyle Wagner'le bir şeyler denedi. O başka cumhuriyetlerde işte Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner devletin neredeyse güvenlik bürokrasisini şekillendirdi. Özel koruma sağladı falan. Ama direkt olarak cephe savaşında başka bir şeyle tecrübe etmiş oldu. Özellikle ben bunu şeye de bağlıyorum hocam. Şimdi mesela Türkiye'nin bu en başından itibaren bir savunma sanayi perspektifinin olması, o sanayiye yönelik yatırımlar yapması, en son olarak kanun ortaya çıkması. Türkiye'nin aslında o savaş perspektifi
tabii.
ve o kendini disipline etmesiyle de alakalı. Çünkü Selçuk Bayraktar'ın hikayesine bakıyorsunuz. Gidiyor Şırnak'ta, Hakkari'de direkt cephe hattında askerlerle birlikte bu teknolojiyi geliştiriyor. Onların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ondan sonra diğer kurumlarımıza bakıyorsun işte Aselsan'a, Roketsan'a. Bunlar hep böyle bir savaş halinde olmanın disipline ettiği ve bir anlamda da çabuk olduğu yani. Çünkü niye? Acil ihtiyaç var. Oradaki mühendis bunu biliyor. Biliyor ki eğer ben bunu geciktirdiğim anda şehit sayısı artacak. Ve bu inanılmaz bir disipline yazıyor. En son Kaan örneği. Siz Teknofest'i de görmüştünüz. Hem de konuyu Kaan'a getirmiş hem de biraz daha evet. perspektif
ya şuna olabilir. Şuna katılıyorum. Doğru, güzel bir perspektif sundun. Doğrudan aktif savaşa katılabilmek elbette o ülkelerin ordularını hem test etmiş oluyor, mevcut durumu görüyor ve neye ihtiyacı olduğunu görüyor ve buna yönelik bir disiplin ve aynı zamanda paradigma oluşmasını sağlıyor ve sahadan elde edilen tecrübelerle savunma sanayi çok daha etkin, verimli bir şekilde gelişiyor. Rusların zaten savaşın başındaki performanslarıyla şimdiki performanslar arasında dağlar kadar fark var. Ruslar gerçekten kendilerini update etmeyi başardılar. İşte başta da söyledim ya, komuta kontrol yapısı daha disiplinli hale getirildi. Sahadaki insan sayısı, onların ihtiyacı olan donanımlar ve savunma sanayinin hızlı üretim kapasitesi ve ihtiyaca binaen kapasite gelişimi sağlandı. Zaten bir silah sistemini siz sıcak savaşta denemezseniz hiçbir zaman bir anlamlı bir güç haline gelemiyor. İşte Rusların da mesela daha önce çok etkili olduğu düşünülen birçok silah sistemi, özellikle hava savunma sistemlerinin yetersiz olduğu ciddi anlamda görüldü. Aslında biz Suriye'den de Rus ordusunun donanımlarını test ediyorduk.
Aynen,
biliyorsun.
Suriye'de,
Rus,
Libya'da.
Rus hava kuvvetleri mesela çok başarısızdı Suriye'de. Amerikalılar çok daha nokta atışlar yapabilirken Rus hava kuvvetlerinin nokta atışı yapamadığını, yapılan bombardımanların ciddi anlamda
rastgele
hatalı olduğunu görüyorduk. Yine Rus hava savunma sistemlerini Türk SİHA'lar test etti. Malum hem Esed rejimine karşı hem de Libya'da Hafter'e karşı, ardından da Ermenistan'da yine Türk SİHA'larına karşı işte panserlerin, SAM bataryalarının hiç etkili olamadığını.
Hocam darmadağın evet. ettik ya. Yani, bunu niye bence bu şekilde de ifade edebiliriz ya?
Yani mesela Türk SİHA'ları Rus hava savunma sistemlerini tamamen elimine etmeyi başardı.
Yani gerçekten özellikle bizim şimdi mesela Bahar Kalkan Harekatı'nda yine yıl dönümüne yaklaştık. Orada kaybettiğimiz şehitlerimizi de burada rahmetle analım. inanılmaz bir hava saldırısı oldu. Mesela ben bugün yorumlarda da veya Türk kamuoyunda da görüyorum. İşte Türkiye buna nasıl cevap verdi? Bağır Kalkın Harekatı'nı gerçekten biz millet olarak idrak edemedik.
Doğru onun yani. Bize, evet. Bağır Kalkın bize... Harekatı'nda 3000'den fazla Esed rejimi ve ona bağlı işte milis unsur, Esed rejimini destekleyen unsurlar elimine edildi. Orada Türkiye ilk defa sürü sistemiyle SİHA'ları devreye soktu ve savaş literatürünü aslında dünyada değiştirdi. Ardından Türk Hava Kuvvetleri rejime ait hava uçaklarını havada düşürdü. Havalimanlarını bombaladı. Tanklar ve zırhlı araçlar elimine edildi. Ve tabii sahada çok sayıda Rus askeri de hayatını kaybetti. Yani Suriye sahasında.
Hatta Wagner'ler diyorduk kafamızı çıkartamıyoruz.
Evet, Wagner unsurları çok ciddi kayıplar verdiler. Artı yine benzer şekilde Libya'da Türkiye çok ağırlığını koydu ve orada ülkenin doğusunda çok sayıda Rus unsuru da elimine edildi.
Hocam muhtemelen bunlar, pansir satışları falan durmuştur orada yani.
Bunun dışında tabii yine Ukrayna cephe hattında biliyorsun Türk silah sistemleri savaşın ilk başlarda özellikle gidişatında çok belirleyici rol oynadılar ve Ruslar burada da çok ağır kayıplar verdi. Dolayısıyla Türk askerlerin şehit edilmesinin cevabını aslında Ruslar birçok cephe hattında bedelini ödediler. Yine Amerikalılar da benzer şekilde ödedi. Yani bu Türkiye oyunu doğru oynuyor. Kurallarıyla oynuyor. Türk ordusuna yönelik, Türk askerine yönelik bir tehdit oluşturursanız bunun cevabını alıyorsunuz. Hemen hızlıca almak zorunda değilsiniz. Daha sonra gerekli yerde, doğru yerde, doğru zamanda bu cevap veriliyor. Ruslar dediğin gibi Ukrayna hattında savaş deneyimiyle kendilerini geliştirmeye çalışırken Türkiye bunu çok uzun yıllardır yapıyor. Birçok ülkede angajman oluşturduk. İşte Irak ve Suriye'de bunları görmek mümkün. Hem asimetrik güçlere karşı hem konvansiyonel güçlere karşı Libya'da, Azerbaycan'da Türk ordusuna ait askeri donanımlar test edildi ve başarılı oldu. Ve her seferinde de daha sahadan gelen deneyimle silah sistemleri daha geliştirdi. Hatırlarsın Fırat Kalkan Harekatı'nda Türkiye'nin SİHA'ları, hava gücü, sahadaki ihtiyaçları görülünce Zeytin Dalı Harekatı'na kadar bunların çoğu giderildi ve orada çok daha etkili oldu. Ardından yine Barış Pınarı ve hemen akabinde Bağır Kalkanı'nda da kademeli şekilde hocam, bu sistemlerin hocam, geliştirildiğini gördük.
Hem gün hem de şehit sayısı mesela inanılmaz düştü. Hatırlayalım Zeytin Dalı Harekatı'na biz 20 Ocak mıydı başladık? Evet 20 Ocak'ta başladık. 15 Mart'ta içerideydik mesela. Fırat Kalkan Harekatı'na Ağustos'ta başladık. Mart'ta bitirebildik ancak. Yani neredeyse böyle 7-8 ay sürdü. Doğru. Barış Pınar Harekatı'na Ekim'de başladık. Bir haftada falan
hatta
çoğunluğu
bitmiş oldu. Hatta 24 saatte M4 hattına ulaşabildi Suriyeli muhalif unsurlar ve PKK'ya bir şok yaşattı ve birçok unsuru da orada hayatını kaybetti.
Bizim kat ettiğimiz gelişme hakikaten çok büyük yani. Yani biz bunu anlatamadık.
Özel bence. Kuvvet unsurları o açısından da, savunma sanayisinden de, askeri doktrinler açısından da hem de orada birlikte savaş eğit donat prensibiyle birlikte Türk ordusu bambaşka bir level'a, seviyeye geldi. Zaten bunun sonuçlarını Azerbaycan-Ermenistan meselesine de gördük. Yani Karabağ'ın işgalden kurtuluşunda tamamen Türk askeri kurmay zekası ve askeri donanımları belirleyici oldu ve çok kısa sürede Ermeni ordusu burada dağıldı ve Karabağ işte o 30 küsur yıllık işgalden azat edilmiş oldu ve orada tekrar Azerbaycanlılar kendi topraklarına dönmeyi başardı. Yine keza işte Libya'da benzer bir durum oldu. Şu Türk askerinin devreye girmesiyle Libya'nın kaderi bir anlamda değişti. Türkiye'nin askeri gücü caydırıcı açısından çok önemli bir noktaya geldi. Burada da senin söylediğin gibi sava deneyimi, terörle mücadele, sahada askeri angajmanlar içerisinde olmanın getirdiği çok büyük bir deneyim var ve bu deneyim Türkiye'de doğru kanallarla savunma sanayine aktarılabiliyor. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi iradesi de çok önemli anlamda. Bunun da altını çizmek gerekir.
Hocam bunu çizin altını. Bu Kaan ilk uçtu işte. Birisinde gördüm şey yazmış. İşte 1970'lerde o dönemde bir afiş var mesela. O afişi paylaşmış. Hı-hı. İşte hayalli gerçek oldu falan gibi. Birisi böyle şey yapmış falan. Yani hakikaten bazıları da şey demiyor yani. Tamam mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde veya onun siyasi vizyonuyla bu işler oldu demeyebilirsin. Hani muhalifsindir anlarım. Ama en azından şeyi takdir edebilirsin yani bu kadar da şeye götürmedi. Yani sanki 70'lerde karar alınmış da Kaan yapılmış gibi bir algıya götürmeye çalışıyor. İşte
yani Türkiye piyade tüfeğini daha yapamıyor. Yani evet tamam Aselsan kurulmuş, Havelsan'ın tarihine gidip baktığınızda.
Ya komik durum oluşuyor
bir
hocam.
Bir savunma sanayi gelişimi var yani. Ama daha ziyade batıdan alınan işte know-how'ın Türkiye'de belli bir üretim mekanizmasına dönüştürülmesi şeklinde yürüyen bir süreç vardı. AK Parti iktidarıyla birlikte Sayın Erdoğan'ın iradesiyle Türk savunma sanayi bu noktaya geldi. Türk ordusu 2000'lerin başında düşün kendi ihtiyacının dahi %80'ini ithal eden bir ordu konumunda. Yani o vizyon varsa o zaman niye Türk ordusu %80 ihtiyacını yurt dışından sağlıyordu? Hiçbir sofistike silah sistemi üretemiyordu. Teknolojik olarak çok gerideydi. ardından sen tüm ordunun ihtiyacını yerli üretimle karşılamanın ötesinde artık dünyaya yüzden fazla ülkeye çok büyük savunma sanayi ihracatı yapan bir ülke konumuna geldin. Yani şu anda 5,5-6 milyar dolarlık bir seviyeye geldik. Türk SİHA'ları bugün 35'ten fazla ülkenin envanterinde sahada aktif olarak kullanılıyor. Savaşların kaderini değiştiriyor. Adına şarkılar yazılıyor. Yani aynen, nereden aynen. Nereye geldi? Bunu da takdir etmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Ya hocam hakikaten ben normalde böyle bir şey konuyu bölmek istemezdim ama siz getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi vizyonunu. Bu sonuçta bir siyasi bir program aslında. Savunma sanayinde Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarının yerli bir şekilde karşılanmasını hedefleyen.
Ama bu neden biliyor musun? Çünkü bağımsız bir dış politika izlemek istiyor Sayın Erdoğan. Bağımsız olabilmenin yegane şartlarından biri de kendi askeri caydırıcı gücün olması. O askeri caydırıcı gücü olabilmek için de kendi silahını, silah sistemini üretebilmen gerekiyor.
Çok yani temel
Amerika'dan, Avrupa'dan, yani. Rusya'dan, Çin'den silah alarak caydırıcı bir güç olamazsın. Zaten bağımsız bir güç olacaksan, küresel bir aktör olacaksan bu ülkelerle mücadele edeceksin. Dolayısıyla bir denge oluşturabileceksin. Bu da senin kendi yerel milli unsurlarınla yapabileceğin bir şey.
Yani özellikle hocam Kaan'la getirdiğimiz işte mesela Kaan'ın belki de uçuşu 2024'te hiç düşünülmüyordu bile. Yani herkes şey görüyordu. Özellikle bu seçim öncesi süreçlerle çok dalga geçirilen işte kalorifer peteği ilk parçası maalesef, falan gibi. Maalesef. Yani ben şeyi de anlamıyorum. Ya bu bir siyasi malzeme de olabilir. Mesela sen de dersin ki ben mesela Kaan'ın iki
daha iyisini üreteceğim yani, değil mi? Bu yeterli hani, değil daha da iyisini
hani Kaan'ı aşağı çekmeye yapacağına dersin ki ya ben Kaan'ın daha iyisini yapacağım. İşte Bayraktar yetmez ben onlardan daha fazlasını yapacağım. Atıyorum X bir üründe sen daha sofistike olacağını iddia edebilirsin. Yani Türkiye'nin bu noktada bile böyle ayrışması hatta mesela adam siyasi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perspektifi dememek için işte şeylere gidiyor. Ben de hatta tweet attım. İşte İzmir İktisat Kongresi'nden alınan yerli üretim kararı.
İroni yaptım.
Ve sonuçta dedim bu hayal artık gerçek oldu. Yani o zaman işi mühendisliğini Hattı Hümayun'a kadar götürelim yani. Türkiye'nin öyle bir vizyonu.
Maalesef. Ya bu... Türkiye'deki o siyasi kutuplaşma bir...
çok
kesinlikle
komik abi.
Bir cenahta maalesef.
Mesela adam tarz... siyasetten bir yere bağlıdır. Dersin ki ya siyasi görevli. Hakikaten Türkiye'de her kesim tarafından da uzmanlığı hani ya biz senin evet uzmanlığına itimat ediyoruz dediğimiz insanlar böyle bir perspektif.
Ama işte aşırı ideoloji insanların hakikaten uzaklaşmasını beraberinde getiriyor. Maalesef Türkiye'de
ve o sosyal
ideolojik yani. Deli gömleği ve tabii kendi mahallesinin sosyal baskısı aynen. Önemli. Yani iyiye iyi diyemiyor çünkü onu dediği zaman çok ciddi bir baskı gelecek üzerine ve linç kampanyalarına tabi olacak. Doğru, özellikle sosyal medyadan. Dolayısıyla bunu da çok arzu etmiyor. Velhasıl bu şekilde aslında siyaset üstü olması gereken meselelerde siyasi ideolojik gömlek giydiği için bu tarz pozisyonlar oluyor. Ama Türk halkının çoğu hakikati takdir etmesiyle bilinir. Biliyorsun o Anadolu irfanı neyin gerçek olduğunu, neyin sahada somut bir şekilde karşılığı olduğunu görüyor. İnsanlar sen ben... yıllarca konuşabilirsin ama Karabağ'ın özgürlüğün alınıp alınmadığına bakıyor. PKK'lı üst düzey sözde liderlerin elimine edip edilmediğini görüyor. Libya'da Türk ordusunun attığı adımları görüyor. Doğu Akdeniz'deki donanmayı görüyor. Dolayısıyla saha gerçekleri konuşuyor.
Hocam bir öyle bir yanı var. Bir de şimdi mesela bazı siyasilerin yorumlarında özellikle mesela Muharrem İnce'nin yorumunu gördüm. O çok pozitif. Libya konusunda, Azerbaycan konusunda, savunma sanayinde, Kaan konusunda.
Yani olması gereken pozisyon bu.
Evet olması gereken
milli
pozisyon
bu. Milli meselelerde tüm farklı siyasi unsurların, hangi partiden olursa olsun, Türkiye'nin lehine yararlı olan şeyler
şey demiştim. Ya ben mesela bu yoruma biraz katılıyorum. Şimdi bir siyasi parti sonuçta bir siyasi parti vizyonuyla da bir savunma sanayi politikası üretiyor.
Evet.
Mesela diyelim ki Kaan seçimden önce uçmuş. Tanju Özcan'a normalde hani hiç uyuşmadığım birisi ama şey diyordu yani ben Kaan'ı yapsam diyor seçimden 3 gün önce uçururdum. Onlar da erken uçurmuşlar. Yani bence de perspektif
olmadı. Keşke tüm siyasi partiler değil mi? Bu tip büyük aynen. Projelerle seçim propagandası yapar. Bu kötü bir şey değil ki. Tam tersine olumlu bir şey. Yani popülist vaatler yerine Türkiye'nin yararına bu tip savunma sanayinden bir ürün yapıp onu ortaya koysunlar. Veya başka bir başarıyı ortaya koysunlar. Mesela belediye seçimleri var. Belediye başkanları eserleriyle çıkacaklar değil mi? Bu şimdi eleştirilecek bir şey mi? Yani
bence de.
Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı mesela büyük bir eser yaptıysa bununla propaganda yapmasından daha doğal ne olabilir?
Yani bence
yani
de
bu eleştirilecek bir şey değil.
Yani ben mesela bu noktada şeyim hocam hakikaten perspektif bu olmalı. Yani sonuçta evet. Sen bir program açıklıyorsun. O programa göre de siyaseten bunu kullanacaksın
tabii
yani.
Tabii ki bu ben çok doğal.
Ben bunu vaatlerime koydum, yaptım, şimdi size sunuyorum. Ve seçimden önce bunu denk getirmek de bence olağan bir şey diye düşünüyorum. Hocam süremizi doldurduk.
Evet, teşekkür ederim. Ediyorum. Güzel program oldu. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle.
Hocam o zaman klasik kapanışımızı yapalım. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselliğiniz biter.
Küresel analiz.